suyla gelen kültür.
İnsanlık tarihinin hangi aşamalardan geçtiğinin izini sürenler, suyun bu süreçte şaşılacak derecede büyük bir rol oynadığını fark eder. Su yalnızca hayatımızın bağlı olduğu bir kaynak değil, aynı zamanda bütün uygarlık tarihini oluşturan varlıktır çünkü. Anadolu coğrafyasını içine alan Mezopotamya uygarlıklarını anlatmaya ve zamanda yolculuğumuza devam edelim. Mezopotamya uygarlıkları için toprak ana tanrıça, suysa baba tanrı olarak kabul edilirdi. Toprak doğuran, su da can verendi. Bu nedenle yaşadıkları dönemde tanrı olarak gördüler onları. Suyun ve toprağın öfkesinden korunmak, bol mahsul alabilmek için kurbanlar adadı insanlar. Hayatta kalmaları toprak ve suya bağlıydı. Öncelikli amaçları beslenme ve barınmaydı. Uygarlığın bu iki doğal kaynakla şekilleneceğini, yüzyıllar sonra bile öneminden hiçbir şey kaybetmeyeceğini, hatta artarak devam edeceğini hiç bilemeyeceklerdi. Uygarlık, bir önceki uygarlığın ayak izlerini takip edip üzerine yenilerini koyarak gelişir binlerce yıl içinde. Çoğu istila sonrasında yerle bir edilmeye, yakılıp yıkılmaya çalışılsa da hiçbir zaman tamamıyla yok olmaz bir önceki uygarlık. Diğer uygarlıkları, kültürleri etkilemeye devam eder. O verimli topraklarda, Mezopotamya'da da peş peşe uygarlıklar, devletler kurulur. Uygarlığa büyük katkılar yapan en önemli Mezopotamya uygarlığı Sümerlerden sonra Akkadlar tarih sahnesindeki yerini alır. Asur ve Babil halklarının atası olan savaşçı bir ilk çağ devletidir Akkadlar. Önceleri Sümerlerin şehir devletlerinde işçi olarak çalışırlar, sonra ayaklanarak kendi devletlerini kurarlar. Sümerlerin aksine Akkadlar güçlü bir merkezi yönetim oluşturur. Bu yüzden Akkadlar tarihteki ilk merkezi krallığı kuran devlet olarak bilinir. Tarihte bilinen ilk düzenli orduyu da kuranlar yine Akkadlar. Bu yönetim biçimi ve savaşçı bir topluluk olmalarından dolayı sınırlarını kolay bir şekilde genişletir ve tarihte bilinen ilk imparatorluk haline gelirler. Akkadlar, akarsuların ticaretteki önemini de fark eder, Fırat Nehri'nin Basra Körfezi'nde ticareti sağlayan ana ulaşım aracı olduğunu anlarlar. Fakat ticaret yaparak zenginleşmek yerine farklı bir yöntem izler, nehir boyunca kurulan yerleşimlere saldırarak kendi ülkelerine katarlar. Böylece kısa sürede hem sınırlarını genişletir hem de zenginleşir Akkadlar. Anadolu'nun madenler bakımından zengin olduğunu da öğrenir ve bu bölgeye seferler yaparlar. Yazıtlardan edindiğimiz bilgilere göre Amanos Dağları'nı ve Gümüş Dağları adını verdikleri Torosları ele geçirir, Tuz Gölü yakınlarındaki Acem Höyü'ye yani Orta Anadolu'ya kadar seferler düzenler bu savaşçı halk. Anadolu'da büyük bir merkezi devlet yerine birbirleriyle savaşan şehir devletlerinin olması işlerini kolaylaştırır. Bu başarılı seferlerin sonunda bölgeye hakim, güçlü bir devlet olur Akkadlar. Ta ki yıkılıncaya dek. Bugün hayatımızın vazgeçilmez araçlarından biri olan bilgisayarın atası neydi biliyor musunuz? Belki şaşıracaksınız ama bu sorunun cevabı abaküs. Renkli boncuklardan oluşan abaküs, belki de çoğumuzun çocukken oyuncak gibi gördüğü ve farkında olmadan bizi matematikle tanıştıran bir araç. Hareketli parçalara sahip olan abaküs, ilk hesap makinesi olarak kabul ediliyor. Peki, neden abaküsten söz etmeye başladık dersiniz? Çünkü abaküsü ilk bulan ve kullanan uygarlığı anlatmaya geldi sıra. Abaküsü icat eden Babillerdi. Sayı saymayı bilmeyen topluluklarla yapılan ticarette büyük önem taşıdı ve bu önemini yüzyıllar boyunca da sürdürdü abaküs. Üstelik matematikte tartışmasız bir öneme sahip sıfır kavramının geliştirilmesinde de rol oynadı bu basit ama işlevsel gereç. Tabii o zamanlar renkli boncuklar yerine taş, fasulye veya çamurdan yapılmış boncuklar kullanmış Babiller. Sonraları Çinliler tarafından geliştirilmiş abaküs. Peki kimdir Babiller? Sadece abaküsü mü armağan ettiler insanlığa? Akkadlardan sonra bölgede etkin olan bir başka ilk çağ uygarlığıydı onlar. Bab ve İlu sözcüklerinin birleşmesinden oluşan Babil adı, Tanrı'nın kapısı anlamına geliyordu. İnsanlığa katkılarını anlatmak biraz zaman alabilir çünkü gerçekten de Babillere çok şey borçluyuz. Gelin hep birlikte göz atalım bu uygarlığa ve bize bıraktıklarına. Pi sayısı olarak bildiğimiz 3,14 yerine bu sayıya çok yakın bir değeri 3,12 sayısını kullanmışlar ki bu matematikçiler tarafından o dönem için şaşırtıcı olarak nitelendiriliyor. Sulama sistemleri konusunda çalışmışlar ve geliştirdikleri yeni yöntemlerle suyu yükselten makineler yapmışlar. Sümerlerden devraldıkları bilgileri geliştirerek yıldızların ve gezegenlerin ne zaman göründüğüne ilişkin haritaları oluşturan ve bu haritalara bakarak geleceği okuma konusunda ilk girişimde bulunan Babillerin astrolojinin temelini attıkları kabul ediliyor. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar dersek belki çoğunuzun aklına Hammurabi kanunları gelir. Aslında ilk yazılı kanunları Sümerler çıkarır. Sümerlerin peşinden kurulan Babil uygarlığı ise yeni kurallar ve kanunlar koyarak 282 maddeden oluşan tarihteki ilk anayasayı yapar. Babil kralı Hammurabi, kısasa kısas olarak bilinen bu sert kanunlarla ülkesinin birliğini ve düzenini sağlar. Yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bir silindir taşa çivi yazısıyla yazılmış bu kanunlarda mülkiyet kavramı öne çıkar. Suyun kıymetli olduğu bu topraklarda su ile ilgili maddeler de yer alır. Babiller denilince Babil'in asma bahçeleri ve Babil Kulesi'nden söz etmemek olmaz. Antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul ediliyor Babil'in asma bahçeleri. Yapılan kazılarda önemli bulgular elde edilmiş olsa da tam olarak nerede olduğu bugün bile bulunamamış. Bu kazılarda bahçelerin kat kat olduğu ve bahçeleri sulamak için eğimli kanallarla nehirden su çektikleri düşünülüyor. Dönemin yazılı kaynaklarından bahçelerin yüksek direkler üzerinde yer aldığı, büyük bitkilerin ve ağaçların yetişmesine imkan tanıyan büyük toprak çukurların bulunduğunu öğreniyoruz. Fırat Nehri'nden çekilen suların pompalarla üst seviyelerdeki bahçelere taşındığı, bu bahçelerin kubbeler ve sütunlardan oluştuğu yine aynı kaynaklarda yer alıyor. Bu görkemli bahçenin içine Babil Tanrısı'na ulaşmak için bir de kule yapmış Babiller ama Pers istilası sırasında yıkılmış bu ihtişamlı kule. Sonraki dönemde Büyük İskender Babil'e geldiğinde kulenin harap haline bile hayran kalmış ve onarılması için binlerce kişiyi çalıştırmış. Bahsettiğimiz kulenin üç semavi dinin kitaplarında adı geçen kuleyle aynı kule olup olmadığını bilmiyoruz. Ama hem Tevrat'ta hem İncil'de hem de Kur'an-ı Kerim'de farklı şekillerde yer bulur bu kule kendisine. Babil Kulesi'nin en bilinen hikayesi ise şöyledir. İnsanlar Tanrı'ya ulaşmak için cennete kadar uzanan bir kule inşa etmeye karar verir. Bu karar Tanrı'yı kızdırır ve kule inşaatında çalışan insanların her birine ayrı bir dil vererek cezalandırır onları. Böylelikle insanlar arasındaki iletişimi keserek kulenin inşasına son vermiş olur Tanrı. Kule inşaatında çalışanlar da kendi dilini konuşan başka insanları bulma umuduyla dünyanın farklı bölgelerine dağılır ve dünya üzerinde konuşulan diller bu şekilde yayılmış olur. Bir efsaneden ibaret olsa da bir yandan insanların kibrini ve gösteriş merakını, diğer yandan da yeteneğini ve azmini göstermesi bakımından Babil Kulesi'nin sembolik bir anlamı vardır. Akarsularda ticaretin önemini ilk kavrayan Akadlar ve Fırat Nehri yakınında kurulan, insanlık tarihine çok büyük katkıları olan Babilleri anlatmaya çalıştık bugün sizlere. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Suyla Gelen Kültür programını dinlediniz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırladı, Sevda Türker'i sundu. Hoşça kalın.
Suyla Gelen Kültür.